Filipinler 4. bölüm 8. ayete geldik. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Sevinç gücün kaynağıdır, dua gücün sırrıdır. Gücün tapınağı Mesih'i düşünmek. 8. ayette Paulus diyor ki, özetle kardeşlerim, gerçek, saygı değer, doğru, pak, sevimli ve hayranlık uyandıran ne varsa, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Özetle ya da sonuç olarak kardeşlerim, bölüm 3'ün başında daha sözlerinin yarısındayken de sonuç olarak kardeşlerim demişti Paulus. Ama şimdi sözlerini bitirmek üzere son öğütlerini veriyor. Buna Mesih'in en kısa biyografisi adı verilmiştir. Gerçek olan odur. Yol, gerçek ve yaşam odur. Doğru olan, Mesih doğrudur. Adil olan, İsa'ya adil olan adı verilmiştir. Pak, yeryüzünde dolaşan tek pak kişi Rab İsa'ydı. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir sorusunu sormuştu İsa Mesih. Kimse böyle bir şey yapamamıştı. Ayrıca bu dünyanın egemeni geliyor, onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur demiştir İsa Mesih. Şeytan her zaman bana atacak bir çengel bulur. Ya siz ne durumdasınız dostum? Ama Rab İsa'da hiçbir şey yoktu. O, kutsal, suçsuz, lekesiz günahkarlardan ayrılmıştır. O güzeldi. Bunun buradaki anlamı lütufkardır. Erdem, güç ve cesaretle ilgilidir. O cesaret dolu olandı. Gerçek bir erkekti. Bizim insanlığımızı kendi üzerine aldı. Övülmeye değer bir şey varsa, bugün övüp tapınabileceğimiz odur. Sizler ve ben kirli bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir kentin sokaklarında kirlenmeden dolaşamayız. Aklınız kirlenir, gözleriniz kirlenir. Bu pislikten hiç bıktığınız olmuyor mu? Dünyada yapılan filmlere bakın. Televizyondaki gösterilere bir bakın. Rezalet bir duruma gelmiştir. Televizyonlar hep aynı şeyi tekrar edip duruyor. Peki ne yaptılar? Erdem'in yerine pisliği koydular. Birisi ona büyük çoraklık adını vermiştir. Boş bir çöle bakmak gibidir. Buna karşın milyonlarca göz onun üzerinden ayrılmamaktadır. Kafaları pislik, kirlilik ve şiddetle dolmaktadır. Eğer bir Mesih inanlısıysanız zamanınızı bu dünyanın pisliği, kirliliği ve şaibeli şeyleriyle geçirecekseniz yaşamınızda güç olmayacaktır. Birçok zayıf inanlının olmasının nedeni bütün hafta boyunca zamanlarını bu dünyanın olumsuz kötü şeyleriyle geçirmeleri, kafalarını, yüreklerini ve midelerini bu dünyanın şeyleriyle doldurmalarıdır. Sonra da yaşamlarında neden güç olmadığını merak ederler. Tabii dostum, böyle yaşarsanız hayatlarınızda, yaşamlarınızda güç olmayacaktır. Bir tapınağa ihtiyacımız vardır. Kafalarımızı temizleyecek bir şey düşünmeye ihtiyacımız vardır. Aşağıda üzerinde düşünülecek birkaç soru bulacaksınız. Tanrı sözünde ne kadar zaman harcıyorsunuz? Evet, Tanrı'nın sözünü günde ne kadar okuyorsunuz? Ya da Tanrı sözüne günde ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Mesih'i düşünerek ne kadar zaman harcıyorsunuz? Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor diyor Pavlos 2. Korintoslar 3.18'de. Tanrı'nın sözü bir aynadır dostum ve bizler onda Rabbin yüceliğini görürüz. Diri Mesih'i görebilmemizin tek yolu Tanrı'nın sözü aracılığıyladır. Ona baktıkça, onun size verdiği bir özgürlüğe, bir hürriyete ve bir büyümeye sahip olursunuz. Buna başka hiçbir şekilde sahip olamazsınız. Fazlasıyla sık bir biçimde insanlar kiliseye eğlendirilmeye giderler. Birisi, insanların kiliseye başkalarının neler giydiğini ya da gözlerini kapamak için gittiklerini söylemişti. Birçokları, bir saat boyunca sadece kendilerini dindar hissetmek için orada şaşkın bir şekilde oturur. Dostum, size sadece Tanrı'nın sözü kuvvet verebilir. Evet, size sadece Tanrı'nın sözü güç verir. Zayıfken fiziksel yemeğe ihtiyacımız vardır, değil mi? Size kuvvet vermesi için ekmek ve ete, sebzeye ihtiyacımız vardır. Tanrı'nın sözü ruhsal ekmeğimiz, etimiz, yiyeceğimiz, besinimizdir. Ruhsal bakımdan büyümenin tek yolu Tanrı sözünü okumakta vakit geçirmektir. Sadece sözü okumak değil, bu sözü hayatımıza alıp hayatımızda uygulamaktır. İsa Mesih'i bizlere gösteren Tanrı sözüdür. Eğer onu görecek gözlerimiz olsa, o kutsal kitabın her sayfasındadır. Onu görmeye ihtiyacımız vardır. Yaşamlarımızda Mesih'in gerçekliğine sahip olmamız gerekir. Bu bizler peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini gördüğümüzde gerçekleşir. Ben inanlıların Mesih'in dönüşünde utanacakları şeylerden birinin onun huzurunda durduklarında kutsal kitap, Tanrı sözü hakkındaki bilgisizlikleri olacağına inanıyorum. Onun birçoklarımıza size gereken bütün bilgileri kutsal kitapta verdim. Beni dinlemediniz, beni işitmediniz diyeceğine inanıyorum. Çocuklarımızın sorunlarından birinin anne babalarını dinlemedikleri olduğunu söylüyoruz. Tanrı'nın çocuklarının sorunu göksel babalarını dinleme işleridir. Mesih'i düşünmek gücün tapınağıdır. Birçoklarımızın dünyanın işleri ve pisliğinden ayrılıp onu düşünebileceğimiz, ona tapınabileceğimiz ve onu övebileceğimiz ruhun tapınağı için Tanrı sözüyle yalnız başımıza baş başa kalmaya ihtiyacımız vardır. Benden öğrendiğiniz, aldığınız, duyduğunuz ve gördüğünüz şeyleri uygulayın. Barış Tanrısı sizlerle birlikte olacaktır. Filipiler 4, ayet 9. Paulus burada benim yaptığımı uygulayın diyor. Benim gibi yapın. Biz bunu söyleyebilir miyiz acaba? Yakınlarımızın, çocuklarımızın ya da torunlarımızın bizim izlediğimiz yolları izlemesini ister miydik? Ben istemezdim. Yakınlarımın beni örnek almasını istemiyorum. Ama Paulus kendi hayatını diğer inanlılar için örnek olarak gösterebiliyordu. Paulus o güç tapınağında yaşamıştı. Çünkü Mesih'i yaşamının merkezi ve ekseni yapmıştı. Benden öğrendiğiniz, aldığınız, duyduğunuz ve gördüğünüz şeyleri uygulayın. Beni örnek alın. Neden? Çünkü ben de Rabbi örnek alıyorum. Bu yüzden Paulus o güç tapınağında yaşamıştı. Çünkü Mesih'i yaşamının merkezi ve ekseni yapmıştı. 10. ayette şöyle diyor Paulus. Bana beslediğiniz ilgiyi bunca vakit sonra bu dönemde yeniden göstermeniz Rab bağlılığında beni pek çok sevindirdi. Gerçekte her zaman ilginiz vardı ama buna fırsat bulamıyordunuz. Başlangıçta Filipililere mektubun öncelikle bir teşekkür mektubu olduğunu söylemiştim. Paulus teşekkür kısmına geçmeden önce Mesih'te iman yaşamını ele almıştır. Bu mektup boyunca iman yaşamından söz eder. Şimdi armağanlarından ötürü onlara teşekkür eder. Filipi'deki kilise yani inanlılar topluluğu 2 yıl boyunca Paulus'tan haber alamamıştı. Yeruşalim'de tutuklanıp 2 yıl boyunca cezaevine atıldığında nerede olduğunu bilmiyorlardı Paulus'un. Ondan bir daha haber aldıklarında Roma'daki bir cezaevine gönderilmişti. Bu yıllar boyunca onunla iletişim içerisinde olmadıkları ve armağanlarını gönderemedikleri için özür dilediler. Paulus onları çok lütufkar bir şekilde bağışlıyor. Bana olan ilginizi sonunda tazelemiş olmanızdan dolayı Rab'de çok sevindim diyor. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Yani benimle olan iletişiminiz kesildi. Bu yüzden bana yardım etmeye fırsatınız olmadı diyor. Paulus ne kadar lütufkardı. 11. ayet, bunları gereksinmede olduğum için söylemiyorum. Çünkü elimde olanla yetinmeyi öğrendim. Paulus hiçbir zaman onlardan bir şey istemediğini söyledi. Hiçbir zaman yardım almak için bir sinyal yollamamıştı. Pavlos, içinde bulunduğu durumlarda kanaatkar olmayı öğrenmişti. Birçoklarımız, işler iyi gidiyorsa ve doğru yerdeysek, o zaman elimizdekiyle yetineceğimizi düşünürüz. Bu, tatminimiz için hayattaki durumlara bağımlı olduğumuz anlamına gelir. Ben Tanrı'dan bana kanaatkarlık vermesini istemişimdir. Tanrı'dan beni Birom'da çalışırken de Ege sahillerinde denizin güzel manzarasının tadını çıkartırken olduğum kadar tatmin yapmasını istemişimdir. İçinde bulunduğumuz durumların kanaatkarlığımızla çok ilgisi vardır, öyle değil mi? Ama Pavlos, içinde bulunduğu durum her ne olursa olsun kanaatkar olmayı öğrenmiştir. 12. ayette bakın ne diyor Pavlos. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bollukta yaşamayı da. İster tok, ister aç olayım. İster bollukta, ister ihtiyaçta olayım. Her durumda ve her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Pavlos, ilginizden ötürü minnettar olduğum halde, ekonomik olarak en aşağı düzeyde yaşamayı ve en yüksek düzeyde yaşamayı da biliyorum. Her ikisini de yaptım demek istiyor. Hiçbir şeyi olmadığı zaman olmuştu. Evet, Pavlus'un, koskoca elçi Pavlus'un, filozof Pavlus'un hiçbir şeyi olmadığı zamanlar olmuştu ve kanaatkardı. Tanrı'nın ona her şeyi bol bol verdiği zamanlar olmuştu ve bu durumda da doğru bir şekilde yaşamıştı. Pavlos hem bollukta ve hem de ihtiyaçta olmayı biliyordu. Ama bizler bunu yapmakta pek başarılı olamıyoruz. Herhalde Rab bunu biliyordu ki bazı harika kişilerin cömertliği aracılığıyla standardımız inmedi. Aynen eskiden olduğu gibi yaşamaya devam edebildik. Olabilecekler için hazırdık ama Rab buna izin vermedi ve bundan ötürü Rab'be teşekkür ediyor ve onu övüyoruz. Şimdi sık sık aktarılan ama aktarılması için sadece belirli durumların olduğunu düşündüğüm bir ayete geldik. Bu ayet yaşamla ilgilidir. Günlük yaşamımızda bize hitap eder. Bu ayetin yaşamda uygulanması gerekir. 13. ayet. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla diyor Pavlos, her duruma göğüs gerecek güce sahibim. Bunun aslında Pavlos'un yazdığı şekilde beni güçlendiren Mesih'te her şeyi yapabilirim şeklinde çevrilmesi gerekir. Pavlos her şeyi dediğinde gerçekten de her şeyi mi demek istiyor? Dışarı çıkıp evinizin üzerinden atlayabileceğiniz anlamına mı geliyor? Tabii ki gelmiyor. Pavlos, Mesih'te her şeyi yapabilirim. Yani Mesih'in sizin yaşamınız için olan isteğinin çerçevesinde. Size hangi armağanı verirse, aynı zamanda o armağanı kullanmak için de güç verecektir. Bir armağan, inanlının yaşamında Tanrı'nın ruhunun gözüküşüdür. Bir armağan, imanlının yaşamında Tanrı'nın ruhunun gözükmesidir. Mesih'te hareket ettiğiniz sürece güce sahip olacaksınız. Size bir örnek vermek istiyorum. Seyahat etmeyi en çok sevdiğim taşıt trendir. Uçağa binmenin tek nedeni binmem gerektiğidir. Tren çok daha fazla romantizmle bağlantılıdır ve çok daha zevklidir. Size bir örnek vermek istiyorum. Yolculuk etmeyi en çok sevdiğim taşıt trendir. Uçağa binmemin tek nedeni binmem gerektiğidir. Çünkü uçağı sevmem ve uçaktan korkarım. Tren çok daha fazla romantizmle bağlantılıdır ve çok daha zevklidir. Sizi gideceğiniz yere daha geç götürür ama hiç olmazsa götürür. Önemli olan da budur. İzmir'den kalkıp ülkenin her bir yöresine giden bir trene koca emektar derdim. Bu tren hep yollardaydı. İzmir garından kalkar, ağır ağır yola koyulurdu. Bu emektar trenle yolculuk etmekten zevk alırdım. Büyük bir güçle giderdi. Bu tren Ben tren yolunda yapması gereken her şeyi yapabilirim. Ülkedeki en yüksek dar geçitlere tırmanabilirim. Tepeye kadar tırmanıp diğer taraftan aşağıya inebilirim. Her şeyi yapabilirim diyebilirdi. Şimdi emektar trenin yıllardır İzmir, Kars ve diğer kentler arasında insanları taşıyıp duruyorum ve bu iş biraz monotonlaşmaya başladı. Ben insanların Erciyes'e tırmandığını gördüm. Artık ben de oraya gideceğim deyip Erciyes Dağı'na doğru hareket edeceğim dediğini düşünün. Trenin gerçekten böyle bir şey söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama bir gün demir yolundan çıkıp Erciyes Dağı'na doğru yol aldığını biliyorum. Size sadece hiçbir zaman Erciyes'e varmadığını söylemek istiyorum. Tren yolundan çıktığı an parçalanır. Tren yolundan çıktığı anda çaresiz ve umutsuz bir hale düşer. Bu emektar tren demir yolunda ilerlediği sürece yapması gereken şeyi yaptığı sürece yapabileceği her şeyi yapabiliyordu. O dağlara çıkıp inebilir, kentler arasında sefer yapabilirdi ama tren yolundan çıktığında çaresiz bir duruma düşmüştü. Pavlos da kendisi hakkında aynı şeyi söylüyor. Mesih'te her şeyi yapabilirim. Dostum eğer Mesih'in bedeninin bir üyesiyseniz, İsa bedenin başıdır. Ve sizin de onun sizin hayatınız için olan isteğinin çerçevesinde hareket etmelisiniz. Onun isteği sizin üzerinde gittiğiniz demir yoludur. Pavlos bizim her şeyi yapabileceğimizi söylemiyor. Ben bir çekirgenin yaptığı şekilde zıplayamam. Okula giderken yüksek atlama yapardım ama artık atlayamıyorum. Gördüğünüz gibi her şeyi yapamıyorum ama Tanrı'nın beni kurtardığı zamandan bu dünyadan alacağı zamana kadar yapmamı istediği her şeyi yapabilirim. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla diyor Pavlus. Size kendi isteği olan her şeyi yapmak üzere kuvvet verecek ve yardım edecek olan odur. Sizin ellerinize istediğiniz her şeyi yapmanız için sınırsız bir güç verdiğini söylemek istemediği kesindir. Bunun yerine sizin için olan isteğinin çerçevesindeki her şeyi yapmak da size yardım edecektir. Sizler ve ben Mesih'teyken ve o demir yolunda Mesih'te ilerlerken karşı konulmaz bir durumdayız. Bunun altını yeniden çizeyim değerli dostum. Sizler ve ben Mesih İsa'dayken ve o demir yolunda Mesih'te ilerlerken karşı konulmaz bir durumdayız. Bizi durdurabilecek hiçbir şey yoktur. Ama sizler ve benim o görkemli konumun dışına çıkıp ya günah işleyerek ya kendi inatçılığımızla, itaatsizliğimizle ya da kardeşlerle bir araya gelmeme yüzünden Tanrı'nın isteği dışına çıkarsak o raydan çıkan emektar tren kadar harabe haline geliriz ve hiçbir yere varamayız. O raydan çıktığımız an evet harap duruma geliriz. Ama eğer demir yolunda kalırsak Mesih'te her şeyi yapabiliriz. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir dedi İsa Mesih. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa diyor İsa. Bir şeyler istemeden önce nerede olduğumuzdan emin olmalıyız. Tanrı'nın isteğinde olmak değerli dostum, değerli dinleyicim elzemdir. Dostum şunu vurgulamak istiyorum. Tanrı'nın isteğinde olmak elzemdir ve Tanrı'nın isteği de kutsal kitabı bilmekle belirlenir. Evet Tanrı'nın isteği Tanrı sözünü bilmekle belirlenir. Biz Tanrı'ya gidiyoruz, dualarımızda Tanrı'ya konuşuyoruz. Tanrı ne yapıyor? Kendi sözü aracılığıyla bize konuşuyor. Biz Tanrı'nın isteğini sözünden biliyoruz. Tanrı bize isteklerini, kurallarını kendi sözü aracılığıyla bize bildiriyor. Bu yüzden Tanrı'nın isteği kutsal kitapta belirlenir ve biz kutsal kitabı bilmemiz gerekir. Birçok kişi küçük bir kursa girerlerse bunun bütün sorunlarını çözeceğini düşünürler. Ama size söyleyeyim, çözmeyecektir. Bir kursa girmek için dünyanın parasını veren birini tanıyorum ve bu kursun kendisine ve ailesine ne kadar yardım ettiğini, hayatlarında bir devrim yarattığını söyledi. Birkaç ay sonra, şimdi nasıl gidiyor diye sordum. Kursa katılmadan önce olduğumuz yerdeyiz gibi dedi. Belli ki düşündüğü gibi bir sorun çözücü olmamıştı. Bundan sonra ona Tanrı'nın sözünde gerçekten ne kadar zaman geçiriyorsun diye direkt bir soru sordum. Tanrı'nın sözünde ne kadar zaman geçiriyorsun? Tanrı'nın sözünü ne kadar okuyorsun? Ona ne kadar zaman ayırıyorsun diye direkt olarak sordum. Dostum, Tanrı'nın sözü yanıttır. Ve o kadar basittir ki bunun için sizden para istemiyorum. Neden sunulan o küçük kursları unutup Tanrı sözünü ciddi bir şekilde etüt etmemeli, çalışmamalı? Yuhanna'nın müjdesi çok harika olduğu halde orada durun. Kutsal kitapta 65 kitap daha var. Tanrı sözünün bütününe girerseniz Tanrı'nın bu hayat için olan isteğinin bütününe sahip olacak ve hayatınızı sürdürmek için bir temeliniz olacaktır. Tanrı'nın isteğinde olmanın ve Tanrı'nın isteğini yapmanın getirdiği sevinç, tatmin ve büyük bir zevk vardır. Evet dostum, Tanrı'nın isteğinde olmanın ve Tanrı'nın isteğini yapmanın getirdiği sevinç, tatmin ve büyük bir zevk vardır.